Ayrım 14. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğuz, Esra Banguoğlu Oğut. Sayfa 212. Farkındalık, evreni, enerjileri, melekleri hissetmek falan değildir. Farkındalık, neyi, niye, nasıl yaptığınızı gözlemleyebilmektir. Hepsi senin yüzünden oldu. Öncelikle merhaba. Sizleri kitaplarınızdan ve basından ilgi ve sevgiyle takip ediyorum. Hayatımda hep tekrarlanan olay suçlanmak. Suçluluk duygusu yaşıyorum ve sürekli suçlanacağım olayları çekiyorum. SGK'da eczacıyım ve ceza aldım. Sizler ve okuduğum kitaplar sayesinde çocukluğuma dönüp sebebini düşündüğümde 3 olay hatırladım. 1. 4-5 yaşlarımda annemle gittiğim bir ev ziyaretinde ev sahibi hanımın misafirlerine sunmak için hazırladığı bir tepsi kurabiyenin üzerindeki fındıkları yiyorum ve annemle o teyzenin suçlayıcı bakışları karşısında çok utanıyorum. 2. 12-13 yaşlarındayım. Platonik aşık olduğum müzik öğretmenime şiirler yazıyorum. Abim yazdığım şiirleri bulup yüzüme fırlatıyor. 3. Yine aynı yaşlarda benim hareketimden dolayı annemle babam tartışıyor, olay büyüyor. Anneannemin evine giderken annem bana, senin yüzünden oldu bu, mutlu musun şimdi diyor. Sonra barışıyorlar tabii ama bu beni çok etkiliyor. Hatırladığım olaylar bunlar. Egomla ilgili teşhisi yaptığımı zannediyorum ama tedavi konusunda ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Meditasyon yapıyorum, o yaşıma gidip konuşuyorum, o küçük kızla olumlamalar yapıyorum. Bana başka önerileriniz olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Ülgen Evliyaoğlu, İzmir. Aykut, Ülgen'cim çok güzel şeylere değinmişsin. Öncelikle gel bir iki satır egodan bahsedelim. Evet, ben iki kitabımda da egonun ego kodlarının ne olduğunu detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü bir şeyi niye yarattığınızı anlayabilirseniz işiniz süper kolaylaşıyor. Sen de birçok hikayeni çözmüş ve şu an yarattıklarını niye yarattığını anlamışsın. Hemen ardından hemen hemen herkesin düştüğü tuzağa düşmüşsün. O da şu. Teşhisi koydum. Şimdi tedavi kısmına geçeyim. Sizler sanıyorsunuz ki egonun kodunu bulduk. Şimdi o kodu %100 değiştirmezsek hiçbir şekilde istediğimiz gerçekliği yaratamayacağız. Böyle bir şey kesinlikle yok. Kodu bulmamızın ve egoyu ikna etme arzumuzun sebebi, yaratım sırasında ne yaptığımızı görüp gerekli önlemleri kendi içimizde alabilmek. Ben daha önce de söyledim ve hangi ustanın, hangi yaşam koçunun, hangi gurunun ne dediği de umurumda değil. Egoyu yok edemezsiniz ve egoyu %100 değiştiremezsiniz. O karar bir kere alındı. Yaşadığımız olayları evren bize getirmiyor sadece. Biz kendi ellerimizle olayı oraya sürüklüyoruz. Sorunun en başındaki cümleye bakalım. En son SGK'dan ceza aldım. Bakış açım böyle olduğu için SGK'dan ceza aldım gibi bir cümle kuruyorsun. Kimse ama hiç kimse durup dururken ceza almaz. Haksız yere ceza almak diye bir şey evrensel düzende yok. Belki sen herkesin yaptığı bir şey yaptın, 1000 tane eczacı ceza almazken sen aldın. Sorunda detayları vermemişsin ama şunu iddia ediyorum, sen her şeyi kuralına uygun olarak yaparken biri gelip kafamıza esti abla sana ceza keseceğiz demez. Öyle bir durumda resmi bir şekilde şikayet edersin, burada bize şikayet edeceğini. Ne demek istediğimi küçüklüğümde yaşadığım bir olaydan yola çıkarak anlatayım. Oturduğumuz apartmanın bahçesinde yavru bir köpek bulmuştum. Anneme yalvardım eve alalım diye ama beni dinlemedi. Mazeret olarak da köpeğin çok kirli olduğunu gösterdi. Bu fırsatı hiç kaçırır mıyım? Hemen köpeği yıkamaya karar verdim. Bulduğum bir su birikintisinin içine batırıp çıkarıyordum zavallı hayvanı. Çocuk aklı işte. Annemin çamaşır yıkadığı gibi. O zaman çamaşır makineleri yoktu. Köpek yıkanır zannettim. Annem köpeği son anda kurtardı. Bana hiç kızmamış, aksine olayı açıklamaya çalışmıştı ama üzüntümden hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. O gün bir karar almıştım. İyi niyetli bile olsam, bir şeye elimi atarsam mutlaka mahvederim, bozarım, yok ederim, elime yüzme bulaştırırım. Sonraki yıllarım daha basit yaratımlarla geçti. Her oyuncağımı kırmak, okulun ilk dönemi en başarılı öğrenci olup ikinci dönem ikmale kalmak gibi. Yıllar bu şekilde geçti. Ara ara ellerimle yarattığım güzel şeyleri yıkarak yaşadım. Sonra sizlerle tanıştım. Evrenden Torpilim Var ilk çıktığında çok ilginç bir deneyimim oldu. İnsanlar bana doğal olarak e-mail atmaya başladılar. Ulaşılamayan biri olmayayım, Kaf Dağı'nın tepesinde yaşamak marifet değil diyerek gelen bütün e-mailleri cevaplamaya başladım. Birkaç ay sonra kendimi garip bir yaratımın içinde buldum. Her gün, hem de her gün beni seven insanlar, kitabımı seven okuyucularım benden nefret eder hale gelmeye başladı. Kalkıp e-maillerde küfrettiğim için falan değil elbette. Ama üç şekilde düşman yaratmaya başlamıştım. 1. E-mail yazıp soru soruyorlar, cevap veriyorum. Cevabımın üzerine esinlendikleri başka bir soru soruyorlar. Tabii ki yoğunum, o soruya cevap veremiyorum, benden nefret etmeye başlıyorlar. 2. Soru soruyorlar, sorularında öyle bir şey yakalıyorum ki hemen geriye dönüp, ''Aa bak, sorduğun soruda şu var, sanırım senin ego kararın şöyle bir şey.'' diye yazıyorum. Bu sefer yakaladığım şeye bozuluyorlar. 3. Sorulara hiç cevap vermiyorum. Bu sefer de ama falanca teyzemin, dayısının, oğlunun sorusuna cevap vermişsin, ne oldu artık, götün mü kalktı, benim soruma niye cevap vermiyorsun diye yine benden nefret etmeye başlıyorlar. İçinizden birçoğu, Aykut, ama bu da onların terbiyesizliği, densizliği, takma kafana diyebilir. Evet, belki öyledir ama hayatımda bunu deneyimlediğime göre yaratıcısı, çağrıcısı benim. Sorumluluğu üstüme almam gerek. Sonunda çocukluğumda aldığım kararı hatırladım. Bakın, burası çok önemli. Kararı niye aldığınızı ve aldığınız kararın ne olduğunu hatırladığınız an artık seçeneğiniz var. Ben de çocukluk kararımı hatırladım ve aynı Ülgen'in yaptığı gibi iyi niyetli bir şey yaparken yüzüme gözüme bulaştırırım. Evet, biz yaratıyoruz ama sakın unutmayın, yaratımın tamamlanabilmesi için sizin tarafınızdan bir aksiyon gereklidir. Yoksa yaratım gerçekleşmez. Bütün bunları düşünüp seçeneğim olduğunu fark ettiğim an sanki tekerleği icat etmişçesine bir eda ile ''Yahu ben niye e-maili cevaplıyorum ki?'' diyiverdim. Ben kimseye e-maille soru cevaplanır demedim ki. Bir okuyucum elbette bana e-mail göndermekte serbest ama ben cevaplamak zorunda değilim ki. Bazen arkadaşınız bile gönderdiğiniz e-maili cevaplamıyor. Ben niye günde 100 kişinin e-mailine yetişmeye çalışıyorum? Bütün bu soruların tek bir cevabı var. Çocukluğumda inandığım hikayeye devam etmek zorundaydım. Fark edip dışına çıkana kadar. Evren pat diye önünüze bir şey koymuyor. Önünüze gelen fırsatı, hikayelerinizi tekrar yaşamak için değerlendiren sizsiniz. Evren size harika bir pas atıyor. Kendi kalesine gol atan sadece sizsiniz. Esra, Aykut'un bu söylediği son cümle son derece önemli. Sadece altını çizmek için bir cümleyle araya giriş yapmak istiyorum. Şunu unutmayalım. Problemi yaratan bizim bilincimiz. Dolayısıyla çözümü bulabilecek de yine bizim kendi bilincimiz. Problemi diğer insanlar yaratıyor da ondan sonra biz bunu çözmeye maruz kalıyoruz diye bir gerçeklik söz konusu değil. Neden problem yaratıp çözme gibi bir oyun oynuyoruz? Çünkü o problemle çözüm arasındaki var olmayı seçtiğimiz kişi, hayat yolculuğu dediğimiz şey. Aykut'un örneğine gerçekten bayıldım. Kendimize top atıyoruz, sonra da gidip golcü olarak o topu karşılayabilecek miyiz, yoksa kaçıracak mıyız, ona bakıyoruz. Hem golcüyüz hem de kaleci. Aykut, aynı şeyi yaratmak üzere kendini yakalarsan durdurabilirsin. Egonu değiştirmek için meditasyonlar, büyüler yapmana, üfürükçülere gitmene falan hiç gerek yok. Hayatını gözlemci olarak yaşamaya başla yeter. Diyelim bir gün teyzenin biri geldi eczaneye. Ona büyük bir iyilik yapmak istedin ve belki tam da kurallara uygun olmayan bir şey yapmak üzeresin. Dur ve kendini yakala. Bu tarz bir yardım yapmayın demiyorum. Ama 100 tane eczane aynı şeyi yapsın, cezayı yiyecek olan sensin, unutma diyorum. Kendinizi biraz yukarıdan seyretmeye başlarsanız, egonun çok da yapılabilecek bir şeyi kalmıyor. Ama şöyle bir hayat bekliyorsan, ben bütün ego kodlarımı halledeyim ve öyle bir hayat yaşayayım ki ne derdim olsun, ne sıkıntım olsun, ne ceza gelsin, ne bilmem ne olsun, daha çok beklersin. Çünkü öyle bir alan yok hayat. Evet, çok güzel, huzurlu bir hayat var. Mutluluk zaten bir seçenek. Mutlu bir hayat var. Fakat sen kendi davranışlarına, içsel önerilere, ki bunlar egonun da önerileri olabilir, dikkat etmiyorsan, o golü birçok defa kendine atmaya devam edeceksin. Esra, 5 yaşındaki bir çocuğun kurabiyelerin üstündeki fındığı çıkarıp yemesi son derece doğal ve çok da şeker bir şey. Benim çocuğum bunu yapsa, ay ne tatlı, ne şeker derim. Çocukluğumuzda daha şartlanmadan ve sınırlandırılmadan önce özgürlüğümüzün tadını çıkartırken başka insanların işine gelmeyen birçok şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken elbette bazı çatışmalar olabiliyor. Anne ve babanın kavgasının seninle hiçbir ilgisi olamaz. Ama sen annene inandığın için, "Aa evet, bende bir yanlış var," diye içsel bir tanım yapmışsın. Eğer ki bir anne baba kavgasının nedenini çocuğunun üstüne atıyorsa, manyaklık sende değil, onlarda bir kere. Bu kodu değiştirmeye çalışmadan önceki ilk adım bu kodla yaşamayı öğrenmeyi bilmek. Yani biraz kendinle dalga geçebilmek. Kendini yanlış olma kapasitenle kabul edebilmek. Ben de bazı anılar sayesinde ben yanlışım diye bir karar almışım. Gelin size kendime gol attığımı yakaladığım bir olaydan bahsedeyim. Harika bir doğum günü geçirmek üzere Hawaii adalarına tatile gitmiştik. Doğum günümde yapılacak olan bir sürü aktivite planladık. Sabahtan akşama kadar bir sürü şey deneyimleyecektik. Yerli danslarından ateş seremonisine, çok güzel bir yemekten özel bir sahilde yüzmeye kadar her şey mükemmel bir şekilde hazırlanmıştı. Hatta son olarak helikopterle adayı gezecektik. Doğum günü sabahımı harika bir kahvaltıyla başladık ve tam o sırada bir aile ferdi beni aradı. Doğum günümü kutladıktan sonra laf arasında ne yapıyorsunuz bakalım bugün?" diye sordu. "Ah, helikopterle adayı gezeceğiz, çok heyecanlıyım." Telefonun öbür tarafından çığlıklar yükselmeye başlamıştı. "Helikopter mi? Ne kadar tehlikeli, bilmiyor musunuz? Toprak size yetmedi mi? İlle havalarda mı olmanız lazım?" Bir araba dolusu laf karşılığında benim hissettiğim şey, "Hay Allah, şimdi neyi yanlış yaptık yahu? Ben nerede hata yaptım yine?" oldu. Telefonu kapattıktan sonra Aykut'a döndüm ve söylenmeye başladım. "Yani insan bir doğum günün kutlu olsun, ne güzel bir gün senin için, keyfini çıkarım falan der." O sırada Aykut bana son derece güzel bir soru sordu. İşte egonuzu yakalamak ve ona gülümseyebilmek böyle bir şey. "Hayatım, telefonda bahsedebileceğin en az 6-7 aktivitemiz vardı bugün. Neden gidip bir tek helikopter gezisini söyledin?" Evet, haklıydı. Ben gidip tek tepki alacağım aktiviteyi söylemiştim. Kendisinin endişeli bir aile ferdi olduğunu biliyorum. Helikopter dediğimde endişesinin bilmem kaç katına fırlayacağını biliyorum. Neden hoş bir yerde yemeğe gideceğiz veya bir yerde dans gösterisi göreceğiz diyeceğim yerde paylaşmayı seçtiğim tek bilgi helikopterdi. Çok doğru. Niye? Çünkü egomun "ben yanlışım" diye bir kodu olduğu için. Bunun farkına varır varmaz Aykut'un beni uyandırışı sayesinde kahkahalarla gülmeye başladım. Çünkü komik bir oyunda oynadığım, kendi kendimize bir tanım yaratıyoruz, kendi tanımımızı kendimize yaşatıyoruz, sonra bunu yaşatma şeklimiz için en mükemmel oyuncular geliyor, sonra da "Allah Allah, bu niye benim başıma geldi?" diye söyleniyoruz. Şimdi bu çok komik bir oyun değil mi? Kişisel gelişimin bence en önemli ve ilk adımı şu: insanlar kendi hissettikleriyle ilgili sorumluluk almadıkça nah be kutularına geçerler. Bir şey hissediyorsak, bunu hissetmemizin tek nedeni kendimiz. Hiç kimse bize kendi içimizde olmayan bir kararı, kendi içimizde olmayan bir titreşimi, ölse ortasından yarılsa hissettiremez. Aykut, sen Türkiye'de biraz fazla kaldın, belli oldu. Sana da nah dedirttik ya, bakalım daha neler olacak. Esra, hep senin yüzünden Aykut. Aykut, kendimize nasıl gol attığımızla ilgili çok güzel bir örnek oldu ama çok önemli bir boyutu daha var işin. Bir öğrencim ile yalnızlık üzerine çalışmaya başlamıştık. Artık daha sosyal, daha çok insanla görüşebildiği bir hayat istiyordu. İnsanlarla görüşemediği zaman hissettiği duyguysa, "ben yalnızım, beni kimse sevmiyor, beni kimse istemiyordu." Çocukluğuna döndük ve bu kararı ne zaman, nasıl aldığını bulduk. Çıkan anılarda ortak tema babasının küçük kardeşini daha çok kayırdığı, onu daha çok sevdiği yolundaydı. Bu konuyu hem kardeşiyle hem de babasıyla konuştuğunda aldığı cevap onu çok şaşırtmıştı. Sen tek başına o kadar güzel vakit geçiriyordun ki seni rahatsız etmek istemedik. Okuldan gelir hemen odana geçerdin. Biz de mutlu oluyorduk. Bak ne güzel ona istediği özgürlüğü verebiliyoruz diye. Tamam, olayın nasıl başladığını, kararın nasıl alındığını anladık. Fakat anlamak, öğrencimin yalnızlık hissini hala geçirmemiş, arkadaşlar edinmesini sağlamamıştı. Merak etme dedim. Anlamak çözümün tamamı değil ama çok büyük bir kısmı. Bundan sonra tek yapman gereken, bunun yaratılmasına nasıl katkıda bulunduğunu yakalamak. Şimdi git ve her gün nasıl yaşadığına, neler yaptığına bir dikkat et. Bir hafta sonra resmen bir tarafından ışıklar saçarak geldi. Hafta içinde kendini çok iyi gözlemlemiş ve nasıl yarattığını bulmuştu. Çarşamba günü arkadaşları aramış ve kendisini cuma akşamı yemeğe davet etmişlerdi. Grup olarak dışarı çıkılacaktı. Kendisi anında cevabı yapıştırıvermişti. Cuma akşamı bir işim olabilir ama kesin değil. Eğer işim olmazsa ben sizi arar, nereye gittiğinizi öğrenir ve gelirim. Buraya kadar çok güzel. Ama bakın şimdi neler olacak. Cuma akşam üzeri işinden çıkıyor ve eve geliyor. Bir kadeh şarap açıyor kendisine. Mum ışığında oturuyor ve sıkıntılı bir şekilde şu hale bak. Arkadaşlarım dışarı çıkıyor bu akşam ve bir arayıp davet etmediler beni diye hüzünleniyor. İşte o an kendini yakalıyor. Çarşamba günü olan konuşmayı, arkadaşlarına ne dediğini, aslında cuma akşamı kendisinin bir programı olmadığını, farkında bile olmadan yalan söylediğini hatırlıyor. Ego o kadar güzel bir oyun oynatıyor ki kendisine, günün sonunda oturup ben yalnızım, kimse beni sevmiyor diye hüzünlenebiliyor. Düşünsenize bir arkadaşınız size gelebilecek gibi olursam ben ararım dese, niye bir daha arayasınız ki? Kendi kendine gol atmak işte böyle bir şey. Farkındalık dediğimiz şey, öyle evreni anlamak, enerjileri anlamak, melekleri hissetmek falan değil. Farkındalık, neyi, niye, nasıl yaptığınızı gözlemleyebilmektir. Esra, benim hayatımı değiştiren bir cümle vardır. Biz buraya ruhani olmaya gelmiş insanlar değiliz. Biz buraya insan deneyimini yaşamak için gelmiş olan ruhani varlıklarız. Biz buraya sadece golcü veya sadece kaleci olmak için gelmedik. Yani sadece çözüm üreten veya sadece problem yaşayan kişi olmak için gelmedik. Hem problemi yaşamak için buradayız, hem de kendi problemimizin çözümü olmak için. Ama hakem olmayı da unutmamalıyız. Bir hakem gibi oyunu izleyebilmek ve oyunun sonuçları sayesinde de oyunu daha iyi bir alana, daha güçlü ve daha geliştirici bir alana, daha yüksek bir alana koyabilmeyi öğrenmeliyiz. Bunun için bir gözlemci olma kimliğimizde şart, şart ve şart. Aykut, o zaman neymiş altın kural? Altın kural, gözlem, gözlem, gözlem. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? Arzu ederseniz not edin. 14. ayrımın sonu, sayfa 225.